İyi miyiz? Çok ya çok yeni yüzler görüyorum şimdi. Hoş geldiniz misafirseniz eğer. Evet. Her zaman misafirler çok seviyoruz aramızda. Olduğunuz için iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Umarım beğeniyorsunuz bugün. Umarım da bir şeyler öğreneceksiniz bu konuşmadan, bu vaazdan. Biz şimdi yeni bir vaaz serisi başlıyoruz. Şimdiden aralığa kadar eski antlaşmada İsa Mesih diye bir vaaz serimiz olacak. Nasıl oluyor? Bizim kutsal kitabımızın iki büyük ana bölümü var. Eski antlaşma yani İsa Mesih'ten önce onunla ilgili olduğuna inanıyoruz ve bugün onun bir hikayesine bakacağız ve nasıl İsa Mesih'le bağlantılı olduğunu göreceğiz. Ondan sonra yeni antlaşma diye bir bölüm var. Bu da İsa Mesih hakkında. O ne yaptı bizim için ve bazen eski antlaşma okuduğumuzda İsa adı geçmediği için kolay kolay işte yani bu nedir diye düşünebiliriz. Bu sadece güzel hikaye midir, misal midir diye düşünebiliriz, mit midir diye düşünebiliriz. Ama bir şekilde eski antlaşmanın bazı hikayeler, bazen aslında İsa Mesih'in gelişiyle ilgili 300'den fazla peygamberlik sözleri var eski antlaşmada. Onlardan bazılarına bakacağız. Bazen de eski antlaşmada nadir bir şekilde ama bazen İsa Mesih'in ta kendisini görüyoruz. Ve birkaç hafta sonra nasıl üç kişi idam edilmek üzereyken İsa Mesih onların arasında göründü ve onları nasıl kurtardığını göreceğiz. İsa Mesih doğmadan 600-700 sene önce. Gerçekten İsa Mesih eski antlaşmanın her yerinde görüyoruz. İsa Mesih aslında... Eski antlaşmanın asıl amacı İsa Mesih'e bir yol hazırlamak, İsa Mesih'e işaret etmek olduğuna inanıyoruz. İsa Mesih'in kendisi şöyle dedi, Musa'ya iman etmiş olsaydınız, işte yani eski antlaşmanın ilk yazılan kişi Musa, Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır, diyor İsa Mesih. İşte Musa benden 2000 sene önce yaşadı. Ama benim hakkında yazdı, diyor İsa Mesih. Paulus da şöyle diyor, Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Tanrı'nın vaatlerini nerede görüyoruz? Eski antlaşmada. Şimdi Mesih'te onları tamamlanıyor. O zaman bugün Yunus peygamberin hikayesine bakacağız. Zaten çok kısa bir kitap, çok kısa bir öykü oluyor. Gerçek yaşanmış bir hikaye. Bu da İsa Mesih'ten 750 sene önce yaşanmış gerçek bir olay. Ve İsa Mesih'in hayatının bazı noktalarına çok benzediğini, bazı noktalarda tam aynısı, bazı noktalarda tam zıttını görüyoruz. Ve o İsa Mesih'in bir örneği, bir onun hayatını araştırırken, öğrenirken İsa Mesih hakkında birçok şeyler öğrenmiş olacağız. İsa Mesih hatta Yunus peygamber hikayesinden bahsediyor bir yerde. Olay şöyle oluyor, biz ilk önce bunu okuyacağız, İsa Mesih'te yaşanan olay. Olay şöyle, birkaç kişi ona kör ve dilsiz cinli birisi götürüyor. İsa Mesih adamı dokunuyor, dua ediyor, cin gidiyor, konuşuyor, duyabiliyor, görebiliyor. Halk şaşakalıyor. Wow, nasıl bir şey. Ama dindarlar, dini önderler için bunu yetmez. Diyorlar, bunun üzerine bazı din bilginleri ve ferisiler, öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz, dediler. Ya nasıl bir cüret, nasıl bir saçmalık, demin görmediler mi? Ben şimdi sizin önünüzde böyle kör, dilsiz, konuşamayan cinli birisinin iyileştiriyorsam, doğaüstü bir belirti olarak sayılmaz mı? Ama saymıyorlar. Nasıl bir şey? İsa onlara şu, biraz sert, karşılığı verdi. Kötü ve vefasız kuşak, bir belirti istiyor. Ama ona peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa insanoğlu yani İsa Mesih de üç gün, üç gece yerin bağrında kalacaktır. Ninova halkı, yani Yunus peygamberin gönderdiği halk, yargı günü için bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır, diyor. Wow! Nasıl bir söz? İsa burada ne diyor? Üç şey fark ettim burada. İsa ne diyor? Birincisi, Yunus nasıl balığın karnında üç gün üç gece geçirdiyse ben de gömüleceğim, üç gün üç gece mezarda ölü olarak yatacağım diyor. İsa kısacası ben öleceğim, ondan sonra dirileceğim diyor. Çok net bir şekilde. İkincisi, Ninova halkı kötü ve İsrail'in can düşmanı olduğu halde Tanrı'nın sözlerini duyunca tövbe ettiler ve kurtuldular. Oysa siz güya Tanrı'nın halkısınız ama iman etmiyorsunuz, tövbe etmiyorsunuz, siz yargılanacaksınız diyor. Wow, her şey tamamen ters. Ve Yunus'un yaptığından çok daha büyük mucizeler gördüğünüz halde o kadar inatçı oluyorsunuz ki, o kadar gurura kapıldınız ki tövbe etmiyorsunuz, bana iman etmiyorsunuz diyor İsa. Üçüncüsü ne diyor? Yunus'tan daha üstün olan. Hani Yunus sadece bir peygamberdi. İsa Mesih bir peygamberden öte. İsa Mesih başka yerlerde gördüğümüz gibi kendisi Tanrı'nın kendisi olduğunu söylüyordu. İşte ben diğer peygamberlerin üstünüm diyor İsa Mesih burada. Ama peki Yunus hikayesi neydi? Biz biraz biliyoruz bazen, bazen belki hiç bilmiyoruz. O zaman Yunus hikayesini okuyacağız şimdi beraber. Ekranda da olacak. Rab bir gün Amittai oğlu Yunus'a kalk Ninova'ya, o büyük kente git ve halkı uyar diye seslendi. Çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi. Ne var ki Yunus Rab'in huzurundan Tarşiş'e kaçmaya kalkıştı. Bu arada Ninova, Irak'ta Mosul denilen bir yer. Tarşiş de Portekiz. Portekiz'de. O zaman Tanrı Irak'a git. Seçildiği peygamber, hadi ben Portekiz'e kaçacağım dedi. Nasıl bir şey? Yafya'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı. Yolda Rab şiddetli bir rüzgar gönderdi denize. Öyle bir fırtına koptu ki gemi neredeyse parçalanacaktı. Gemiciler korkuya kapıldı. Her biri kendi ilahına yalvarmaya başladı. Gemiyi hafifletmek için yükleri denize attılar. Yunus ise teknenin ambarına inmiş, yatıp derin bir uykuya dalmıştı. Gemi kaptanı Yunus'un yanına gidip, "Hey, nasıl uyuyorsun sen?" dedi. "Kalk, Tanrı'na yalvar, belki halimizi görür de yok olmayız." Sonra denizciler birbirlerine, "Gelin, kura çekelim," dediler. "Bakalım bu bela kimin yüzünden başımıza geldi?" Kura çektiler, kura Yunus'a düştü. Bunun üzerine Yunus'a, "Söyle bize," dediler, "bu bela kimin yüzünden bela başımıza geldi? Ne iş yapıyorsun sen? Nereden geliyorsun? Nerelisin sen? Hangi halka mensupsun?" Yunus, "İbraniyim," diye karşılık verdi. "Denizi ve karayı yaratan göklerin tanrısı Rab'be taparım." Denizciler bu yanıt karşısında dehşete düştüler. "Neden yaptın bunu?" diye sordular. İyi bir soru aslında. Yunus'un Rab'den uzaklaşmak için kaçtığını biliyorlardı. Daha önce onlara anlatmıştı. Deniz gittikçe kuduruyordu. Yunus'a, "Denizin dinmesi için sana ne yapalım?" diye sordular. Yunus, "Beni kaldırıp denize atın," diye yanıtladı. "O zaman sular durulur. Çünkü biliyorum, bu şiddetli fırtına benim yüzümden yakalandınız." Sonra Yunus'u kaldırıp denize attılar. Kuduran deniz sakinleşti. Bu arada Rab Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus 3 gün 3 gece bu balığın karnında kaldı. Rab balığa buyruk verdi ve balık Yunus'u karaya kustu. Rab Yunus'a ikinci kez şöyle seslendi. Kalk Ninova'ya, o büyük kente git ve sana söylediklerimi halka bildir. Yunus, Rab'bin sözü uyarınca kalkıp Ninova'ya gitti. Dersini öğrenmiş oldu. Ninova öyle büyük bir kenti ki ancak 3 günde dolaşabildi. Yunus kente girip dolaşmaya başladı. Bir gün geçince 40 gün sonra Ninova yıkılacak diye ilan etti. Ninova halkı Tanrı'ya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı. Ninova kralı olanları duyunca tahtından kalkıp kaftanı çıkardı. Çula sarınarak küle oturdu. Tanrı Ninovalıların yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce onlara acıdı. Yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti diyor. Wow, nasıl bir Tanrımız var. Merhametle dolu. O zaman bu hikayenin üzerine biraz düşünelim. Bu konuda Yunus, İsa Mesih'in tam zıttı oluyor. Çünkü Tanrı Yunus ile konuştu. Yunus tam zıttını yaptı. Irak'a gitmektense Portekiz'e kaçtı. Bambaşka bir yer, yani dünyanın öbür ucuna kaçmaya çalıştı. Aslında eski antlaşmada İsa Mesih gelmeden önce birisinin Tanrı'dan duyması inanılmaz onurlu, harika, nadir bir şekilde Yunus bir peygamber olduğu için onur duymalıydı. Rabbin ne dediğini itaat yerine getirmeliydi. Ama istemedi. İstemedi. Rabbin sözünü duydu, beğenmedi. Yapmayacağım. Neden beğenmedi? Çünkü nefret ettiği ırkın başkentine gidip tövbe sunmaya çağrıldı. Ve biliyordu ki tövbe ederlerse Tanrı onları esirgerlerdi. Ve düşmana böyle davranmak istemediği için kaçtı. İsa'nın da bir çağrısı vardı. Diyor Yuhanna bölümünde. Dünya İsa'nın aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. İsa'nın bir çağrısı vardı. Zor bir çağrı hatta. Bu düşmüş dünya, yani Tanrı olduğu halde bu günah bulaşmış, düşmüş, kötü dünyaya geldi. Gelmek zorunda kalmadı aslında. Ama bizi acıdığı için, bizi sevdiği için, bizi kurtarmak istediği için geldi. Ve alçak gönüllü bir şekilde bize hizmet etti. Her ikisi istemediği yere gittiler. Rab'den bir istemediği yere gitmesine istendi. Yunus kaçtı. İsa ise %100 babasının isteğini yerine getirdi. Hamdolsun. İsa Yunus gibi kolaya kaçmadı. Yoksa kurtuluş nereden gelirdi? Ama aynı zamanda hamdolsun ki biz ne zaman itaatsizlik edersek, çünkü hepimiz bazen biraz yaramazlık yapabiliriz. Hepimiz bazen Rabbin istemediği şeyler yapmış olabiliriz. Belki Rab bizimle bir şey konuşuyor, yapmak istemiyoruz, kaçıyoruz Yunus gibi. Ama burada harika bir ayet var. 3-1 gördünüz mü? Rab Yunus'a ikinci kez şöyle seslendi. Rab bizi pes etmez. Bizi tatsizlik edersek de, tövbe edersek her zaman bizi kullanmaya, bizimle konuşmaya, bizi çağırmaya açık. Öyle bir Tanrımız var, öyle bir Rabbimiz var. Hamdolsun. Ve biz İsa Mesih'e ne zaman geliyorsak, hani eski antlaşmada Kutsal Ruh ancak çok nadiren çalıştı. Çok az peygamber vardı. Ama şimdi biz ne zaman İsa Mesih'e geliyorsak, iman ediyorsak, onu izlemeye başlıyorsak, kutsal ruh bizim yüreklerimizde gönderiyor. Bizim yüreklerimizde yerleşiyor kutsal ruh. Demek ki hepimiz Tanrı'dan duyabiliriz Yunus gibi. Hepimiz İsa gibi mucizeler gerçekleştirebiliriz. Hepimiz hastalar için dua edebiliriz. Çünkü kutsal ruh aynen Yunus'ta yetkin olan, aynı Mesih'te yetkin olan kutsal ruh bizim içimizde çalışıyor. Bizim aracılığımızla çalışıyor artık. O zaman peki biz imanlılar olarak Rab bizi neye çağırıyor? Bir bakalım. İsa Mesih'in şöyle bir çağrısı vardı. Aslında biraz önce bir kardeş bunu söyledi değil mi? Yani siz dünyanın tuzusunuz, ışıksınız. Bizi böylece çağırdı. Onun görkemini, onun farklılığını, onun ışığını yansıtmak için çağrıldık. İsa'nın öğrencilerine verdiği son söz, son emir şöyle. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi diyor. Bu nedenle gidin. Bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin diyor İsa Mesih bize. Peki biz o konuda İsa mı benziyoruz, Yunus'a mı benziyoruz? Biz kolaya kaçmaya mı çalışıyoruz? Yok hani bu insanlara acıdığım, sevdiğim için kendimi feda ederek onlara hizmet edeceğim mi diyoruz İsa Mesih'in dediği gibi. Zorlara gitmeye hazır mıyız? Hani Türkiye'de, İstanbul'da olduğumuza göre bunun iyiliği için mi çalışıyoruz? Burada müjde duyurmaya mı çalışıyoruz? Bu zor burada imanlı olarak yaşamak. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama Mesih'in çağrısına itaat edenlerden olacak mıyız bu konuda? Yoksa kaçmaya mı çalışacağız? Tamam, zıt kısım bu. Başka birkaç kısım var. Yunus ve Mesih tamamen birbirlerine benziyor. Çünkü hem Yunus hem de İsa Mesih kendilerini feda ederek birçoklarını kurtuluşa sağlıyorlar. Hani fırtınada gemidekilerin hepsi ölecekti. Onlar çok çabaladılar, kendilerini kurtarmaya çabaladılarlarsa kurtulamadılar. Gemi batacaktı, herkes ölecekti. Ama Yunus ne dedi? Beni denize atın, kurtulacaksınız. Ben sizi kurtarmak için kendimi feda edeceğim, dedi. Yunus sanki öldü. Tabii ki sonra öğreniyoruz ki Rab onu mucizevi bir şekilde kurtardı. Ama ölerek ve canını vererek gemidekilerin hepsi, ona iman edenlerin hepsine kurtuluş sağladı. İsa Mesih kendisi hakkında şu söz söyledi. İnsanoğlu yani İsa Mesih bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Bir başka bir yerde çoğumuzun bildiği ayet, Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani dünyamız o fırtınadaki gemi benziyor bazen değil mi? Biz sarsılıyoruz, biz zorluk çekiyoruz. Rahat olamayız her zaman. Hastalık var, ölüm var, acılar var, cinler var, ruhsal baskılar var. Her gün sallanıyoruz. Kötü haberler hep çıkıyor. Siyasi oyunlar, krizler hep geliyor. Kendi hayatımızda var sıkıntılar. Var hep, değil mi? Parasal, evlilik sıkıntısı, aile sıkıntısı. Biz o gemidekiler gibi her yere sallanıyoruz. Basacağız, nasıl yaşayacağız diye düşünüyoruz. Yoksa sadece ben öyle miyim? Ya biz öyleyiz değil mi? Biz evet hepimiz aynı gemideyiz işte. Ama peki biz o durumda ne yapıyoruz? Kendi çabalarımızla kendimizi kurtarmaya çalışıyor muyuz? Ki aslında bu işe yaramayacağını biliyoruz. Ya da bizim için ölenine inanarak tam kurtuluşa giriyor muyuz? Çünkü İsa Mesih dedi ki, yani beni denize atın, sizin yerinizde ben öleceğim, siz kurtulasınız diye. Ona iman etmek bu anlamına geliyor. Mesih çağırmaktayken bizi kurtarmak için, bu fırtınalardan kurtarmak için kendi canını feda ederek bize kurtuluş sağladı. Hamdolsun. Tam güvende olmak istersek İsa Mesih'e gelmemiz gerek. Şöyle diyor İsa Mesih, bu gerçekten harika bir vaat, harika bir deyiş. Diyor İsa Mesih, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyun durumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyun durumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. İsa Mesih bize öyle sunuyor, öyle fırsat sunuyor. Yeter ki ona iman edelim, onu izleyelim ve bu boyunduruk bizim omuzlarımıza alalım ve onun sağladığı rahatına kavuşalım bu fırtınada. Tabii ki biliyoruz ki iman ettikten sonra her şey on numara günlük gülistanlık olmayacaktır. Ama Rab bizim yanımızdaysa, Rab bizim kaptenimiz ise, Rab bizim gemimizi koruyorsa gerçekten rahat bir şekilde onun istediği, onun bizim gitmemiz istediği yere varacağız. Çünkü o bize bakacak ve koruyacaktır. Ama ona izin vermemiz gerekiyor. Başka bir benzerlik de var. 3 gün 3 gece. İşte Mesih mezarda 3 gün 3 gece yattı. Yunus da büyük balığın, belki Yunus balığın, belki balina, belki başka bir şey bilmiyoruz. Ama bir şekilde mucize oldu. Onun midesinde kaldı ve Rab onu rahat bir yere götürdü. İşte Yunus sanki öldü, sonra yaşama kavuştu. Boğulacaktı, Rab onu kurtardı ve güvenli bir yerde onu bıraktı. İsa Mesih ise gerçekten çarmıhta öldü. Ve 3 gün sonra yeni bir yaşama girdi. Belki bunu ilk kez duyuyorsunuz. İsa Mesih neden? Çünkü aramızda birçok misafirler var. İsa Mesih neden kendi canını feda edip 3 gün sonra dirilmek zorunda kaldı? Neden öyle yaptı bizim kurtuluşumuzu sağlamak için? Ve aslında bunun hepsi günah yüzünden. Yani günah dünyamıza girdi ve bir kanser gibi her yere yayılıyor. Biz zaten görüyoruz işte hava kirlilik var, birçok yerde çok kötü olanlar var, doğal afetler var. İşte bize de bulaşıyor, insan ilişkiler de bozuluyor. Dünyamız mahvediyor. Dünyamız gittikçe yozlaşıyor, kötüleşiyor, çürüyor dünyamız. Tanrı ile olan ilişkimiz ve birbirimiz olan ilişkimiz günah yüzünden berbat edildi. Bunu biliyoruz değil mi? Bazen kavgalar var, bazen nedensiz bir şekilde insanlar bana küsüyor, bazen Tanrı'ya dua etmeye çalışıyoruz, o da bizim dualarımızı duymuyor sanki gibi hissedebiliriz. İşte bunların hepsi günah yüzünden. Belki çok günahlı hissetmeyebiliriz ama eminim ki özellikle günahın 3 etkisini hayatlarımıza görüyoruz. Bunlar nedir? Günahın 3 etkisi korku, utanç ve suçluluk duygusu. Biz bazen korkuyoruz gelecekten, kötü şeylerden. Bazen utanıyoruz. Bazen suçluluk hissediyoruz. Bunların hepsi günah bize de bulaştığının bir işareti oluyor. Ve ne kadar çalışsak tatmin olamayız. Ne kadar yüreklerimizde de bu boşluk doldurmaya çabalıyorsak dolduramayız, tatmin olamayız bu dünyada bir şekilde. Daha iyi bir şeyin olmasına gerekli olduğunu duyuyoruz, düşünüyoruz ama bulamıyoruz. Umutsuzluğa, depresyona giriyoruz. Bir çıkış arıyoruz ama göremiyoruz bir şey. İşte bu yüzden İsa Mesih dünyamıza geldi. Biz günah yüzünden Tanrı'dan uzakken, uzaklaşmışken, o bize geldi. Bize gelmeye seçti. Bize acıdı ve bir kurtuluş yolu sağlamaya seçti. Diyor İncil'de, biz daha çaresizken Mesih bizim için öldü. Ona iman eden yeni bir ruhsal hayatı alabilsinler diye. İşte bu yüzden İsa Mesih öldü ve dirildi. Bizim günahlarımızı silmek için kendi canını verdi bir kurban gibi. Ve 3 gün sonra yeni bir yaşama kavuştu. Ki biz bir gün onun gibi dirileceğiz. İman ettiğimizde, birinin iman ettiğinde vaftiz töreni gerçekleşiyoruz. Ve birkaç ay sonra da yine vaftizlerimiz olacak. Vaftizde birisi suya batırıyoruz. Bu nasıl bir şey? Bu onlar öldüğünü, eski hayatına öldüğünü resmediyoruz. Ondan sonra onları sudan çıkarıyoruz. İşte Mesih'le yeni bir hayata girmek üzere çıkıyorlar. Belki Yunus da böyle olduğunu düşünebiliriz. O batırıldı, ondan sonra çıkarıldı. İşte yeni bir hayata girdi Yunus. Ve bu bizim Mesih'e iman ettiğimizde, geldiğimizde böyle resmediyor. Bizim hayatımız öylece değişiyor. Ama peki bu kurtuluşa nasıl sahip olabiliriz? Çünkü Yunus ve İsa arasında son bir benzerlik de var. Her ikisinin tövbe ve yargı çağrısı vardı. Tamam mı? Her ikisi tövbe et çünkü bir gün yargı gelecek diyorlardı. Yunus hikayesinde diyor 40 gün sonra Ninova yıkılacak diye ilan etti. Ninova halkı Tanrı'ya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çöle sarındı. Ninova kralı olanları duyunca tahtından kalkıp kaftanı çıkardı. Çöle sarınarak küle oturdu. Yani Tanrı'nın huzurunda kendilerini alçaldılar. Tanrı Ninovalıların yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce onlara acıdı. Yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. Ve İsa Mesih hizmetin ta başlangıcında şöyle diyor. İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı diyor. Peki tövbe nasıl? Yunus kitabına göre kötü yoldan dönmek anlamına geliyor. Sen yanlış yola gidiyordun. 180 derece dön. Doğru yolu bul diyor oradaki halk. Ve onlar ne yapıyorlar? Rabbin önünde kendilerini alçalıyorlar. Evet, yanlıştık. Şimdi senin istediğin şekilde yaşamak istiyoruz dediler. Hem Yunus hem de İsa bir yargı gününden bahsediyor. O zamana kadar tövbe edebilirsiniz. O zamana kadar ona gelebilirsiniz. Kurtuluş alabilirsiniz. Ama Ninevalı halk 41. gününde tövbe ettilerse zaten çoktan yok olmuş olacaklardı. Belli bir süreç var ancak ve İsa Mesih bunu söylüyor her zaman. İsa Mesih izlemiyorsanız bugün tövbe edip onun huzuruna girebilirsiniz. Onun sağladığı kurtuluşuna sahip olabilirsiniz. Bunun için gizli ayin şeyler, bir tuhaf bir şey, sihir yapmanıza gerek yok. Yeter ki evet Rab ben yanlış yoldaydım, senin yolunu izlemek istiyorum. Lütfen beni kurtar diye yakarıyorsak gerçekten ve alçak gönüllü bir şekilde o bizi kurtaracaktır. Onu biliyoruz. İsa ne dedi? Ninova halkı yargı günü için bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır diyor İsa Mesih. Wow. İsa burada kendilerine en iyi, en kutsal düşündükleri kişileriyle konuşuyordu. Ama onlar aslında kör oldular ruhsal açısından. Onlar ne kadar günahlı olduğunu göremediler. Tövbe etmediler ve yok olundular. Ama Yunus'un hitap ettiği kişiler ne kadar kötü yoldan gittiklerini gördüler. Ve tövbe ettiler alçak gönüllü bir şekilde. Aslında Gurur ne kadar kötü bir şeyin olduğunu burada görüyoruz. Bu Farisiler din bilginle gurur yüzünden İsa'yı takip edemezlerdi. O zaman gurura kapılmayalım. Rabbin istediği yolunu izlemeye çalışalım. Bu yolu öğrenmek için kutsal kitaplarımızı okuyalım. Dua edelim. Kardeşlerimizden öğrenelim. Rab'den öğrenelim. Onu dinleyelim. O zaman şimdi biz sona geliyoruz ve birazdan Rabbin sofrasına kutlayacağız. Çünkü biz şimdi İsa Mesih'in ölümü ve yaşamı ve fedakarlığından bahsettik. O zaman neler öğrendik bugün? İsa ve Yunus kötü yerlere çağrıldı. Peki biz, Rabbi bizi kötü yerlere çağırıyorsa, bizim gitmek istemediğimiz yere çağırıyorsa, biz ne yapacağız? Yunus gibi kaçmaya mı çalışacağız? Batıyı, güzel yerlere mi? Yoksa, evet, dürüst olabilirsek, yani çekici zaten, evet, çekici bir şey. Ama yoksa Mesih'in yaptığı gibi, yani oradaki insanlar acıdı ve sevdiği için onun yolunu izleyecek miyiz? Haklarımız ve rahatlığımızdan kendimizi feda etmeye hazır mıyız? İsa tam itaat etti, Yunus ikinci çağrısında ancak itaat etti. Hani daha önce itaat etmediysek dönebilirsiniz, tövbe edebilirsiniz. Rab size ikinci, üçüncü, dördüncü kez seslenecektir. Onun lütfu bol, merhameti bol olduğunu biliyoruz. Hem Yunus hem de İsa kendilerini feda ederek birçoklarına kurtuluş sağladılar. Arkadaşlar, büyük kaybolmuş bir kentimiz var. Ninova gibi. Ninova'nın 200 katı büyük olan bir şehrimiz var burada. Çoğu kişi bunu bilmiyorlar. Yanlış yolda olduklarını. Biz onlara söylemezsek, biz onlara gitmezsek kim gider? Mesih bizi böyle yolluyor İstanbul'a, Türkiye. Rabbin tövbe çağrısını bilsinler. Tövbe etsinler. Kurtuluşu, tam kurtuluşu bulsunlar. Rab gerçekten bu kente, bu şehre, bu ülkeye çok acıyor. Kendisini tanımayanlara acıyor. Peki biz Rabbin yüreğe sahip miyiz? Çünkü Yunus aynı yüreğe sahip olmadığı için kaçmaya çalıştı. Ama İsa Rab'le tam aynı yüreğe sahip olduğu için geldi ve canını bile feda etti bizim için. Ve son olarak tövbe ve yargı çağrısı var. Biz tövbe etmediysek, Mesih'e güvenmiyorsak, itaat etmiyorsak bir tövbe edelim, onun önüne gelelim. Günahlarımızı ve yanlışlıklarımızı ona itiraf ederek kurtuluşu, onun sağladığı gemiye girebiliriz arkadaşlar. Ve 3 gün 3 gece İsa Mesih mezarda yattı ve Yunus büyük balığın midesinde kaldı. Ve şimdi Rabbin sofrasına geleceğiz ve onun ölümü ve dirilişi kutlayacağız hep beraber. O zaman bu Rabbin sofrası İsa Mesih'e iman etmiş olan herkes içindir. Biz ona geliyoruz. O ne kadar bizi sevdiğini, ne kadar bize acıdığını hatırlatmak istiyor. Bizim kurtuluşumuzun pahasını, ne kadar çok olduğunu bize hatırlatmak istiyor. O zaman bir an sessiz kalalım, yüreklerimizi sınayalım, şükranlarımızı ona sınalım. İsterseniz şimdi bile tövbe edebilirsiniz, onun huzuruna girebilirsiniz. Ve ondan sonra Rabbin sofrasını beraber kutlayacağız. O zaman bir dakika sessizlik, dua edeceğim, sonra sofrasını kutlayacağız.